yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. 2 Ağustos 1934, 19 Nisan 2015.
Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'yla eğitim ve kimlik üzerine sömürge şablonu.
Ankara Yenişehir Lisesi'ni bitirdikten sonra kimya eğitimi için Amerika'ya gönderilmiş ve Amerika'da 26 yaşında profesör olmuştur. Bu suretle Batı'da 300 yılın en genç profesörü olma rekorunu kırmıştır. Bu rekor hala kendisindedir. Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi'nde fizik, kimya, biyofizik profesörlüğü yapmıştır. Ayrıca Kurumsal Fizik Merkezi üyesidir. 250 kadar bilimsel, teknik araştırması, yeni buluşu, uluslararası yayını, 8 uluslararası bilimsel kitabı vardır. Ayrıca Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den kimya mühendisliğini birincilikle bitirmiş ve 2 yılda fizik kimya doktorası yapmıştır. Caltech John Hopkins gibi Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerinde ve Japonya dahil çeşitli ülkelerde tanınmış profesörleri yetiştirmiştir. Kendisinin aday gösterildiği Fukui Nobel'ini kazanmıştır. Japonya, Rusya, Litvanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Çekoslovakya, Meksika, Hindistan, Kore gibi ülkelerde hem bilimsel hem de ülkelerin bilim, teknik, eğitim, kültür politikaları üzerine konuşmalar ve ortak araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları fizik, kimya, moleküler biyolojinin birkaç dalında yeni çığırlar açmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den çeşitli bilimsel ödüller almıştır. Oktay Sinanoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Rektör Danışmanlığı ve Uygulamalı Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü de yapmıştır.
Türk fikir hayatı, Oktay Sinanoğlu'nu Türkiye'deki yabancı dille eğitime karşı çıkan bir eğitimci olarak tanıdı. Yabancı dille eğitimin Türkiye'ye getireceği olumsuz sonuçları devamlı vurguluyorsunuz. Sanıyoruz bu fikri yapınızın gençlik yıllarına uzanan eğitim hayatınızla yakın bağlantısı var. Oradan yola çıkarak böyle bir konunun Türkiye gündemine girmesi için adeta çığlık çığlığa bağırmanızın sebepleri nelerdir?
Türkiye'nin birçok problemi var. İktisadi problemler, siyasi problemler, dış siyasetle ilgili problemler gibi. Ayrıca hükümet kuruldu kurulacak, başarılı oldu olacak gibi oyalamalar var. Ama hepsinden önemlisi Türkiye'nin bir temel sorunu vardır. Can alıcı noktası yani yüreği burasıdır. Çünkü Türkiye'nin bekası bununla ilgilidir. Bu eğitimdir. Eğitim denince harçların alınıp alınmaması veya kredili sistemin uygulanıp uygulanmaması gibi fasarya işleri kastetmiyorum. Tarihte birçok misali vardır. Bir milletin adını tarihten silmek istiyorsanız, onu yok etmek, yabancılaştırmak istiyorsanız gayet kolay bir yöntemi vardır. O milletin dilini unutturursanız ne tarihi, ne hissiyatı, ne şahsiyeti hiçbirisi kalmaz. Bunu Romalılar 2000 yıl önce akıl etmişler. İngilizler başarıyla tatbik etmişlerdir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için özetle bazı tarihi bilgiler vermek istiyorum. Kelt denen kavimler bugünkü yabani Avrupa'nın yabani dedeleridir. Bu Kelt kavimleri Hazar Denizi'nden İngiltere'ye kadar uzandıkları halde birbiriyle kaynaşamamış ve doğru dürüst bir devlet kuramamışlardır. Geçen asır Avrupa, biz Roma-Yunan medeniyetinin devamıyız yakıştırmasını yapmış ve sömürgelere yutturmuşlar ama bunlar Keltlerin devamıdır. Keltler Romalılar zamanında suratlarına mor boyalar süren, sarı saçlarını havaya sivrice dikip kireç sürerek donduran, dövmeli, yarı çıplak yabani insanlardı. Kafatası avcılarıydı. Ottan kulübesinin önüne kim daha fazla kafatası dikerse itibar onundu. Birkaç ay önce Amerika'da Avrupa tarihiyle ilgili yeni bir kitap çıktı. Yazar kendi dedeleri olan Keltleri anlattıktan sonra diyor ki, sık sık sokaklarda saçları havaya dikilmiş, yarı çıplak, kolları dövmeli, azman tipler görüyorum ve Keltler hala yaşıyor diye düşünüyorum. Bir Avrupalı kendi asıllarına nasıl rücu ettiklerini itiraf ediyor. İkide bir Roma'ya saldıran Keltlerden Romalılar kurtulmak için bir usul geliştirmek isterler. Julius Caesar zamanında Senato'da forum yaparlarken Keltleri halletmek için kimisi kesmeyi, kimisi askeri iradeyi ve kimisi de dillerini unutturmayı teklif ediyor. Romalılar Keltleri bölüp dillerini unutturuyorlar. Fransa Gold kentidir. Gold Kelt'in Fransızcasıdır. İspanya Latinleştirilmiş Keltlerin başka bir ülkesidir. Kelt'in Rumcası Galat'tır. Bizim Galata'daki Rumların aslı da oradandır. İrlandalılar Kelt'tir ve Kelt olarak sadece onlar kalmış. Kelt dili olan Geylik dilini kullanmışlar. 1500 yıl edebiyat, şiir, felsefe, hukuk dallarında bir medeniyet geliştirmişler. Toplumda en itibarlı sınıf eğitimliler ve şairlermiş. 16. asırda İngilizler İrlanda'yı işgal ediyorlar. Yapmadıkları hunharlık kalmıyor. İrlandalılar medeni geçinen İngilizlerin ne mal olduklarını size ağlaya ağlaya anlatırlar. İngiltere'nin işgalinden sonra İrlandalılar oluşturdukları kültürden bir türlü vazgeçmiyorlar. İngilizler 1890 yılına gelinceye kadar işgal altında tutup vali tayin ettikleri İrlanda'nın isyanlarını bir türlü önleyemiyorlar. Sonunda valinin emriyle kurdurdukları Yüksek Milli Eğitim Kurulu tarafından eğitim dilini bütün okullarda bir günde İngilizceye çeviriyorlar. Yüksek Milli Eğitim Kurulu'nda bizdeki gibi İngilizlere satılmış insanlar var. Eğitim dilinin İngilizce olmasını çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak, teknolojik ve bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek gibi gerekçelerle sunuyorlar. Anaokulundan itibaren bütün eğitim müesseselerinde eğitim dili Geylik yerine İngilizce olacaktır deniyor ve oluyor. Bir nesil içinde ahalinin %95'i Geylik konuşurken Geylik bilenlerin sayısı %30'a düşüyor. Geylik dili çobanlarda falan kalıyor. Onlar da ah biz de eğitim görsek de İngilizce bilsek diyorlar. Sonra eğitimcilerden, aydın insanlardan bizim gibi sivri birkaç adam çıkıyor. Bunlar toplanıyorlar. Artık İrlanda'da bağımsızlık falan bitti, tarihten siliniyoruz diyorlar ve Sinn Féin diye bugün hala İngilizlerle kavga eden bir gizli cemiyet kuruyorlar. İlk yaptıkları iş şehrin bütün semtlerinde gizli akşam kursları açarak millete dilini yeniden öğretmeye çalışmak oluyor. Aynen bir zamanlar Türkiye'de gizli Kur'an-ı Kerim öğretildiği gibi. Bunun uyandırdığı şuurla 1920'lerde İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Anayasaya ilk koydukları madde buranın resmi dili Geyliktir ibaresi oldu. Şimdi milletlerine Geylik'i öğretmek için hala uğraşıyorlar ve hala İngilizlere küfrediyorlar. İngilizler buralarda işi öğrenmiş, sonra Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde uygulamışlar. Fransızlar onlardan kopya almış, aynı usulü Cezayir'e tatbik etmişler. Ve alfabelerini değiştirdikleri Türklerin dilini de değiştirmek için 1950'de girişimlere başlıyorlar. Bütün tecrübemizi uygulayalım ve Türklerin işini bitirelim diyorlar. İngilizceyi öğretirken Türklerin yok edilmesi bir tarafa, İngilizler bu işten büyük karlar da elde ediyorlar ve bunların hesapları o zaman yapılıyor. Osmanlı'nın son dönemindeki misyoner okullarından birkaç tane kalmış, Türk okullarında düşündükleri uygulama yok. Aslında misyoner okullarıyla mücadele etmek için kurulmuş olan benim okuduğum Türk Eğitim Derneği Yenişehir Lisesi'ni kolej yapmak istiyorlar. O zamanlar bir Türk okulunun kolej olması tüyleri ürperten bir hadiseydi. Milli mücadele ruhu aşınmamıştı. Şimdi herkes ah keşke diyor. Maddi yardımda bulunacağız gibi vaatlerle alttan bir şeyler dönüyor ve bizim okul benim mezun olacağım sene Ankara Koleji oluyor. Ben elhamdülillah dersleri Türkçe okudum. Bizi Amerika'ya okusun gelsin İngilizce kimya dersi versin diye, yani devşirme yapmaya gönderdiler. Sonunda giderim bunların içinden anlar gelir mücadele ederim diye gittim. 26 yaşında profesör oldum. Türkiye'ye geldik. Okulda çocukları toplayıp bir merasim yaptılar. Bizim başöğretmen yine başöğretmen. Kendisine okulumu çok sevdiğim için tarihçesini yazmak istiyorum. 1953 ile ilgili belgeleri bulmak mümkün mü dedim. Onları sel bastı dediler. Bizim okulu kolej yapan İngilizce öğretmeni rolündeki Mr. Browning 20 sene sonra bu işi becerdiği için İngiltere kraliçesinden madalya aldı. Biz gidip geldikten sonra gördük ki Anadolu liseleri kolejler diye yüzlerce okul açılmış. Türkçe eğitim veren okullar gittikçe azalmış. Kalanlar da 3. sınıf okul muamelesi görüyor ve onlardan bir kaçış yaşanıyor. Bu okullarda yabancı dille eğitime geçmek için adeta yalvarıyorlar. Çeşitli cemaatler kolej adı altında yabancı dille eğitim veren okullar kurmuşlar. Kâr da ediyorlar ama Avrupa'nın ekmeğine yağ sürüyorlar. Anadolu Lisesi lafına dikkat etmek lazımdır. Anadolu kelimesini misyonerler çok severler. Kelime biliyorsunuz Türkçe olmayıp Anatolia'dan gelmektedir. Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti sözünü bile Anadolu Federasyonu olarak görmek ister. O da bir süre için. Şimdi niyet Türkiye'de ana, ilk, orta, lise, üniversite ne varsa hepsinin dilini İngilizce yapmaktır. Kamuoyunu 50 senedir bu safhaya getirdiler. Millet çocuklarımız İngilizce öğrensin diye can atar hale geldi. Caddelerde bütün işyeri isimleri Tarzanca, İngilizce hale gelmiş. Gazeteleri açıyorsunuz, İngilizce reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Sonra Boğaziçi mezunundan başkası müracaat etmesin şeklinde ilanlar görülüyor. Amerika'daki İngiliz asıllılar reklam verilmiş. İrlandalıların müracaat etmesine gerek yoktur şeklinde. Özel kulüplerine kabul etmek için de İrlandalılar ve köpekler içeri giremez dövizi asılıymış. Türkiye'de de yakında Türkçe konuşanlar giremez şeklinde levhalar asmaya başlarlar herhalde. 30 senedir bunun mücadelesini veriyorum. 22 sene evvel birkaç kişiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Kimse ne yapmak istediğimizi anlamadı. Amerika bize beyaz şapkalı kovboy atını takmış. Tabii başımıza bir sürü iş geldi. Sonra susmak zorunda kaldık. Son birkaç yıldır coştuk, yine ortaya çıktık. Bu sefer binlerce kişi anlıyor. Fakat atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Orta Doğu, Boğaziçi, Bilkent kurulmuş, altyapı hazırlanmış durumdadır. Yakın gelecekte hedef Türkiye'de Türkçe eğitim yapan hiçbir okul bırakmamaktır. Millet sömürge psikolojisine sokulduğu için buna can atar hale gelmiştir. Eylül'de Kazakistan'a gittim. 1964'e kadar eğitim Kazak Türkçesiyle yapılıyormuş. Kuruşçev Rusça eğitim veren okullar açıyor ve anaokulu seviyesinden başlıyor. Şimdi bahçede oynayan ufak çocuklar Kazakça bilmiyor. Babası, dedesi çocukla kendi diliyle konuşamıyor. Yani bir iki nesilde bu iş bitiyor. Durum açıktır. Şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı çıkıyor, biz Avrupa ile bütünleşeceğiz diyor. Sana bu yetkiyi kim verdi? Sen bu milletin isteğini mi yerine getiriyorsun diye sormak lazım. Kendileri farkında olurlar veya olmazlar. Birkaç bin tane tatlı su frengi kalkıyor, bu milleti satmaya çalışıyor. Dedeleri bu, kendileri şu olan alçak perişan adamlarla biz bütünleşecekmişiz. Amerika'da bana sen Avrupalısın derler. Lütfen rica ederim, bana hakaret etmeyin. Estağfurullah derim. Tabii estağfurullahın ne demek olduğunu yarım saat izah ederiz. Çünkü İngilizce gibi yabani dilde böyle incelikler yoktur. ve ben Asyalıyım diye böbürlenirim. Avrupalı olmamak, Avrupa'ya bulaşmamak bir şereftir. Sen Avrupa ile bütünleşecek ve onun yüzyıllardır devrede gelen kanlı mirasını üstleneceksin. Bizim destansı tarihimizde sahiplenmekten korkacağımız ne var ki faziletten başka?
Kimlik hassasiyeti açısından devletin kültür politikasında sizce hiç kaygı yok mu?
35 yıldır birçok hükümetleri tanıdım. Bunların bir kısmı sol, bir kısmı askeri hükümetti. Şu sonuca vardım. Hangi hükümet olursa olsun aynı takım, aynı işleri yapmaktadır. Kimini sol, kimini milliyetçi diye yuttururlar ama perde arkasında bu işleri yürütenler aynıdır. Nereden kurcalarsam karşıma çıkan insanlar aynı adamlardır. Sonra seçim meçimin Türkiye'de milleti uyutmak için yapılan sözde demokrasi görüntüleri olduğu kanaatine vardım. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT gibi önemli kurumların idaresindeki insanlar icraatları açısından yapacakları iş milli olmasında nasıl olursa olsun gayesi güderler. Yani bu insanlar özellikle seçilir ve direktifleri yerine getirmek için iş başındadırlar. Şimdi Batı bütün bu çalışmalara rağmen gün geçtikçe gelişen Türk insanının kimliğini bulma mücadelesi içine girdiğini görüyor ve bu işi hızlandırıp 3-5 senede bitirmeyi hedefliyor. Amerika'nın her bulaştığı yerde önce iktisadi çöküş, fırınlara hücum etme yaşanmış, arkasından yabancılaşma gelmiştir. Bunlar Türkiye'de de olabilir.
O zaman sizce bağımsız bir şekilde devletten de Türk hükümetlerinden de söz etmek mümkün değil mi?
Hangi devletin hangi politikasından söz edeceksiniz? Dış siyasette, iç siyasette, eğitimde bir sürü mantıksızlık görünüyor. Biz de mantıksızlığın bile bir matematiği, mantığı vardır dedik. Temel aksiyonu, ilkeyi bulduğumuz zaman bunlar çıkar. Bu devletin 50 senedir temel siyaseti nedir? Avrupa'ya ve Amerika'ya yalvarmaktan ibarettir. Şimdi senin temel ilken Avrupa ve Amerika'ya yalvarmak olursa senin milli eğitim politikan ne olur? Hiç kimse bir şey öğrenmesin, herkes İngilizce öğrensin olur. Çünkü Türkçe yalvarırsanız anlamazlar. Şaka gibi anlatıyorum ama doğru bildiklerimi anlatıyorum. Tarife bak, olaylara bak, sömürge şablonu açıkça ortaya çıkmaktadır. Siz buna istediğiniz kadar başka isimler uydurunuz, polemik yapınız. Türkiye statüsü sömürge statüsüdür.
Türkiye'de yurt dışında eğitim yapan gençlere milyonlarca dolar ayrılıyor. Siz de yakinen biliyorsunuz. Bu beklenen sonucu veriyor mu? Sonra Türkiye'nin ve İslam dünyasının bilgi çağında eşitliği yakalaması böyle mi mümkün olacaktır? Yeni bir bilim politikası üzerinde çalışılması gerekmiyor mu?
Milli eğitim politikamızın gayesi milli eğitim politikasıdır. Artık ahmak da olsak bu durum anlaşılacak bir durumdur. İrlanda'daki Yüksek Milli Eğitim Kurulu'nun benzeri olan YÖK'ün şimdiki uygulaması şöyle. Ya Avrupa'ya, Amerika'ya devşirme yapmak için öğrenci gönderir ya da dışarıdaki birçok üniversitenin buraya şubesini açar. Kapitülasyonların en kötüsü budur. Buraya açtığınız okulların ders kitaplarının tanesi 30 dolardan İngiltere'den gelir. Bunun adı da kısa gün ticareti. Zaten 20 sene önce yabancı okulların Türkiye'de açılmasından ne kadar kâr ederiz diye hazırladıkları gizli raporlarını okumuştum. Dışarıya giden öğrencilere gelince bu iş yıllardır sessizce oluyordu. Son olarak YÖK 20 bin kişinin dışarı gitmesine karar vermiş. Gidecekleri yerse Japonya, Almanya, Fransa olmaz. Nereye gidecekler? Ya Amerika ya da İngiltere'ye gitmek mecburiyetindedir. Adam başı senelik 30 bin dolar masraf yapılıyor. Giden 5 seneden önce dönemediği için 150 bin dolar masraf ediyor. 20 bin kişi birkaç milyar dolar ediyor. Peki bizim bütün üniversitelerin bütçesinin toplamı nedir dediğiniz zaman 5 senelik 60 üniversitenin bütçesi bu rakamın ancak bir parçası oluyor. Şimdi sen bütün kaynaklarını İngiltere'ye ve Amerika'ya hibe ediyorsun. Amerika'da birçok dalda, hele hele teknik dallarda kimse para vererek doktora yapmaz. Araştırması yapılacak şirketler doktora çalışmasına para verirler. Şimdi bizimkiler onların işini yapıyorlar. Onlar doktoraya çalışması yapan Türk talebeye para vereceğine bizimkiler para ödüyorlar. Böylece Amerikan üniversiteleri bizim gibi sömürge ülkeleri yaşatıyor. Amerika'da çalıştığım üniversite yöneticileri, üniversitenin kaynakları azaldı, doktora talebesi alamıyoruz diye yakınıyorlardı. Kendilerine siz üzülmeyin, bize ettiğiniz büyük iyilikler karşılığında Türkiye size Türk Marshall planı uyguluyor, binlerce talebe gelecek dedim. Aman bize de gelsin dediler, size de birkaç tane göndertiriz dedim. Benim üniversitede itibarım arttı, dekanlar filan etrafımda dolaşmaya başladı. Bizde plan, program, hedef, beklentiler hiçbirisi yok. Orada görülecek eğitim de şöyle bir kalkınma olsun, şu teknoloji gelişsin gibi düşünceler yok. Buradan giden Türk talebeler yarım yamalak bir tahsil görecekler, onların işine yardımcı olarak sonra buraya dönecek ve burada kurulan üniversitelerde İngilizce eğitim yaptıracaklar. Sorunuzda bilgi çağını yakalama idealinden bahsediyordunuz. Aslında kastedilen bilgi çağı değil de bileşim çağı, yani bilgi işlem, bilgisayar çağıdır. Millet Türkçeyi unutmaya başladığı için yanlış tercüme etmişler. Bilgi çağı her zaman bilgi çağıdır. Her devir bir bilgi çağıdır. Bunların demek istediği bilgisayar çağı deyimidir ve bir pazarlama oyunudur. Bol miktarda bilgisayar satacaklar. Yazılımlar Amerika'dan gelecek, buradaki alıcıların beyinlerini televizyonla, sinemayla yıkadıkları yetmiyormuş gibi bir de bilgisayarlarla yıkayacaklar. Onlar oradan CD-ROM, disket filan gönderecekler, gönderilmesine hazır lob bekleyen kitleler film gibi gelenleri takip edecekler. Yeni yeni mesajlar geçecekler. Kendilerine bağımlı, Amerikan kültürü verdikleri nesiller yetişecek. İki taraflı ve çirkin bir pazarlamadır bu. Amerika kendi menfaati için en vahşice uygulamadan tutun, en ince propaganda malzemelerine kadar her şeyi kullanıyor. İşin acı olan tarafı bizim insanımızın bu oyuna bile bile alet edilmesi, harcanmasıdır. Bilgisayar çok dehşet bir alet. Biz doğduğundan beri bu aleti kullanıyoruz. Amerika'da ortada hiçbir şey yokken en büyük programları yazdık. Bu bilgisayardan mutlaka istifade edilmesi gerekiyor. Ama bilimsel işler için bilgisayar programlamayı bilen Türkiye'de kaç kişi var? Bu yapılan acı işlerle bırakın bilgisayar çağını yakalamayı, sizin sömürge oluşunuz perçinleşiyor. Tarihten adınız filan silinmeye başlıyor. Bu noktada hangi bilim politikasını takip etmek gerekir sorusu filan lüks kalmaya başlıyor. Sen tarihten silinmek üzeresin. Bu söz kel başa şimşir tarak gibi bir söz oluyor.
İrlandalı aydınların yaptığı gibi bu bağımsızlık mücadelesi yine eğitimle yapılacak bir şey değil mi?
Elbette, ama bu 50 yıllık eğitim zorbalığına rağmen alttan Türk insanının kendi kültürü İslamlaşma yeniden yeşerdi. Mücadele bununladır. Birkaç sene içinde bu vakıflara, özel okullara, içtimai çalışmalara el atacaklar. Zaten Türkiye'de İslami çalışmalar yapan insanlar bile İngilizce eğitim veren özel okullar kurmaya başlamışlar. Kendi bildikleri dalı kesiyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazımdır. Dünyanın yarısından fazlası kendi dillerinde bilimsel çalışmalar yapıyor. Zaten İngilizce bilimsel çalışma yapmaya yetecek bir dil değildir. İngilizcenin önemi bilimsel manada gittikçe azalıyor. Bizim buradaki ayarlı kulüpçüler, yok efendim uluslararası dil İngilizce olduğu için eğitim İngilizce yapılmalıdır, İngiltere'de ve Amerika'da yapılmalıdır diyorlar. Aynen İrlanda'daki İngilizlere satılmış insanların yaptığı propagandayı yapıyorlar. Gaye herkes İngilizce öğrensin, başka bir şey öğrenmesindir. Amerika'ya, İngiltere'ye İngilizce bilen haman lazımdır. Sonra herkesin bildiği gibi de kuvvet olmaktan çıkar. Amerika'da çöplüklerde yaşayan milyonlarca insan İngilizce biliyor, ne oluyor? Türkiye ayda 10 milyon maaşla bir okula İngilizce okutman alınacak deniyor, binlerce insan müracaat ediyor. yeni bir bilim siyasetimizin, araştırma siyasetimizin olması için yeni bir eğitim siyasetimiz olması lazımdır. Onun olması için yeni bir dış siyasetimiz olması lazımdır. Eğer bizim en temel politikamız Avrupa'ya yalvarmak ve yamanmaksa, her şey son 200 yıldır, 300 yıldır gerçekleştiği gibi gerçekleşir. Bizim hastalığımız baş ağrısı değildir. Aspirinle filan iyileşmez. Kanser olmuşuz, ameliyat ediliriz de düzelirsek olur. Yoksa tekrar şahsiyetli bir millet olarak ayaklarımızın üstünde dikilme imkanımız yoktur.
Şimdi aydınlar diye bilinen kesim batıya gidip büyülenip geliyor. Bunlar neden büyüleniyor da siz ezilmediniz, aşağılık duygusuna kapılmadınız? Siz batıda neler gördünüz?
Türkiye'de batı hayranlığı ve batı uşaklığı yapan adamların çoğu Amerika'da bir veya birkaç sene kalmıştır. O ülkeyi, insanını, ülkenin hedeflerini tam ayırt edememiştir. Dikkat ettim, böyle az kalanlar Noel, Paskalya gibi bayramlarda kilisenin ayarladığı bir takım ailelerin evlerine davet edilir. Baloya götürülür, kızlarla tanıştırılırlar. Onlar ibiş ibiş bakınıp gelirler. Amerika'yı tanımak için şöyle kenar mahallelere gitseler, oralardaki çöplükleri, mezbelelikleri, insanların sefaletini görseler, zengin gözlemlere sahip olurlar. Sonra bu işler gelişti. Üniversitedeyken gelecek vadeden gençlere çengel atarlar. Gel seni bizim gençlik koluna veya derneğe üye yapalım, bir daha sırtın yere gelmez. İleride bakan da olursun derler. Zaten genelde ayarladıkları adamları gönderirler. Ama imalat hataları olmuyor değil. Ben ilk orta lise eğitimimi tamamıyla Türkçe olarak yaptım. O zamanlar divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı filan okuduk. Şimdi Anadolu Lisesi'nden ve kolejden bir öğrenci gönderirseniz farklı sonuçlar çıkar. Çünkü temeli kötüdür. Bizim temellerimiz sağlamdı. Eğitim hayatının talebi açısından altın çağları orta öğretim yıllarıdır. Bu yıllar mutlaka Türkçe eğitim verilmeli ve öz kültürümüz yedirilmelidir. Ayrıca benim korunmamda Karacabey ailesinden gelmiş olmamın etkisi olabilir. Biz kale diplerinde dedelerimizin türbelerinin yanında oynayarak büyüdük.
Efendim, Oktay Sinanoğlu liseyi bitirip sizin yanınıza gelmiş olsa ona ne tavsiye ederdiniz?
Ona derim ki İngilizceyi çok istiyorsan yaz kursunda filan öğren. Ama önce sen kendi kültürünü, tarihini, kimliğini tanımak için okumalı, araştırmalar yapmalısın. Bilim teknik konusunda yetişmek istiyorsan zehir gibi matematik bilmelisin. Çünkü bilim dili matematiktir. Ayrıca yalnız aklını değil, gönlünü de eğitmeyi unutma derim.
Batı toplumlarında ciddi bir ahlak problemi var. Kimi bilim adamları da bunu dile getiriyor. Bir ruhi duyumsuzluktan, tatmin olamamaktan bahsediliyor ve onu batılı insan uzak doğu dinlerinde parapsikoloji, transandantal meditasyon gibi alanlarda aramaya başlıyor. Bu arada tasavvuf da ilgi alanına giriyor. Bu konuda ne gibi gözlemleriniz var?
Batı insanının zengin olanı da fakir olanı da tamamen bir boşluk, bir arayış, hatta mutsuzluk içinde ve o insanlar başka bir alternatif, yani hayatın daha güzel, mutlu yaşanabileceği bir seçenek bilmiyorlar. Sanayi toplumu olunca en iyisi yapılmış olur zannediyorlar. Almanca konuşan ülkelerin bütün eğitimcileri İsviçre'ye toplanmışlar. Beni de çağırdılar. Konu, gençliğimizi nasıl kurtaralım? Ben de bunlara adını koymadan tasavvufi hayattan, veli insanların güzel nasihatlerinden bölümler aktardım. Peşimi bırakmamaya başladılar. Avrupa ülkelerindeki doyumsuz gençlerin ruhlarını tatmin etmek için uzak doğu dinlerine, transandantal meditasyon arayışlarına girmesi normal. Ama bizim Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençler de bu çalışmalara katılıyorlarmış. Hayret ettim. Transandantal meditasyonun filan aslı bizde tasavvufla var. Fakat tasavvuf müesseseleri tekke ve zaviyeler kanunuyla kapatılmış, insanımız kültürel genlerindeki şifa kaynaklarını bırakmış, sahtesinin peşine düşüyor. Çok garip bir ülkede yaşıyoruz. Burada aklıma gelen çarpıcı bir misali de vermek istiyorum. bütün dünyada evlenme töreninin dini olmadığı bir ülke vardır. O da Türkiye'dir. Birkaç düğüne gittim. Çok garipsedim. Yani düğünde miyiz, cenaze töreninde mi belli değil. Defterler açılmış, herkes soğuk soğuk dikiliyor. Rusya'da bile evlilik dini merasimle olur kardeşim. Tasavvuf gönül mektebidir. Batı dünyası da anladı ki akılla bir yere varılmıyor. Yani bir şeyler eksik kalıyor. Her iki dünyamızın da mamur olabilmesi için bir formül vardır. Bilim artı gönül artı dil diye. Bizler gönlümüzü zenginleştireceğiz, gönlümüzü zenginleştirecek müesseseleri yapacağız, hayat tarzı batının yörüngesine girmiş insanımıza ulaşacağız, sonra da o aklıyla her şeyi başarmaya çalışıp aciz kalan ıstırap içindeki batı insanına elimizi uzatacağız. Tarih bizlerden bu vazifeyi bekliyor.
Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. 1934-2015.